Ayrım 3, sayfa 32. Bu metafizik eğilim hesaba katılmadan antisemitlerce Yahudilere mal edilen şeylerin anlaşılması olacak şey değildir. Hayat ve kazancını borçlu olduğu bir ülkenin kalkınıp geliştiğini görmek yalın mantık ölçüsünün bir gereği iken Yahudi tüccarın onu batırmak istediğini düşünebilmek metafizik olmaksızın nasıl anlaşılıp açıklanır? Bunun gibi ailesi, duyguları, alışkanlıkları kadar servetinin değeri ve kaynağı ile de belli bir ülkeye bağlı bulunan bir adamın enternasyonalist olabileceğine nasıl inanılır? Kimi sivri akıllılar Yahudilerin ardında enternasyonel kapitalizmin, tröstlerle silah fabrikatörlerinin emperyalizmi saklıdır sanıyorlar. Bir bakıyorsunuz tam tersine dişleri arasında hançer tutan bir bolşevik hayali. Şurada bir Yahudi bankerini ki komünizmden şeytandan kaçar gibi kaçması pek belli bir şeydir, komünist tehlikesinden sorumlu tutarken orada Rozier sokağını dolduran yoksul Yahudileri uluslararası kapitalizmden sorumlu sayarlar. Eğer Yahudi'yi akıl yolundan ayrılmaz, yarar ve çıkarlarına uygun davranan bir adam sayacak yerde bütün durumlarda kötülük yapmaya mahkum, neredeyse metafizik bir kötülük ilkesinin kölesi kabul ederseniz, o zaman bütün bu çelişkiler ortadan kalkar. Ancak bu takdirde Yahudi kendinin de mahvına sebep olacak işleri yapmaktan çekinmez. Bu ilke tahmin edileceği gibi sihirli büyülü bir şeydir. O bir yandan bir özdür, bir varoluş biçimidir. Ateş nasıl yakmaktan vazgeçemezse, Yahudi de ne yapsa o kötülük ilgesini değiştiremez. Öbür yandan aynı büyülü güç bir özgür iradedir de. Çünkü Yahudi'yi yaptığından sorumlu tutmadıkça ondan nefret etmek nasıl mümkün olur? Yer depreminden ya da bir üzüm biti salgınından nefret edilmez ya. Yalnız unutulmasın ki burada söz konusu olan irade özgürlüğü sınırlıdır, dardır. Yahudi ancak kötülük yapmakta hürdür. İrade özgürlüğü Yahudi'ye suçlarının, cinayetlerinin sonucundan sorumlu olsun diye tanınmıştır. Yoksa kendini düzeltmek ya da eğitmek için değil. Bu ne tuhaf bir irade özgürlüğü ki öz biçimden önce gelip onu yapıyor, yaratıyor ve de kendisi tamamıyla ona bağlı ve bağımlı kalıyor ama o öz yine de irade özgürlüğü olarak kalıyor. Benim bildiğime göre bu anlamda özgür olan yalnız bir yaratık vardır. Kötülüğün ruhu demek olan şeytan. Demek ki Yahudi eşittir şeytan ya da öteki adıyla habis ruh. Yahudinin iradesi Kant'takinin tersine salt ve nedensiz kötülüktür. Kötülük iradesinin ta kendisidir. Böyle olunca dünyanın bütün kötülükleri, bunalımlar, harpler, açlıklar, ayaklanmalar, devrimler dolaysız hep ona yükletilebilir. Antisemit dünyanın aslında kötü olduğu düşüncesini benimsemez. Hatta ondan korkar çünkü o takdirde arayıp bulmak, eğitip düzeltmek gerekir. Ademoğlu kaderini bütün tedirgin edici ve sürekli sorumluluğuyla birlikte kendi eline almak zorunda kalırdı. Ana kötülüğü Yahudi'de bulmak kolaylığı varken böyle tedirginliklere kapılmak doğru olur mu? Eğer bugün uluslar birbirleriyle boğuşuyorsa nedeni rasyonalizmin bugünkü şekliyle emperyalizmi doğurmuş ve çıkar çatışmalarını savaşa kadar azıştırmış olması filan değil, hükümetlerin gerisinde saklı duran Yahudilerin kavga alevini tutuşturmuş olmasıdır. Eğer ortada bir sınıf kavgası varsa bu ekonomik düzenin bozukluğundan filan değil, Yahudi elebaşların, çarpık burunlu kışkırtmacıların işçilerimizi baştan çıkarmış olmalarından ileri gelmektedir. Görüldüğü gibi antisemitizm eski maniheizm dinine benzer. Ona göre Acun, dünya, iyilik ve kötülük ilkeleri arasındaki sürekli kavgadan ibarettir. Bunlar arasında uzlaşma olamaz. Biri yenecek, biri yenilecek. Başka çare yoktur. Okuyun Selin'i. Göreceksiniz ki çizdiği gelecek zaman tablosu korkunçtur. Yahudinin burnunu sokmadığı yer kalmamış, yeryüzü berbat olmuştur. Arya, Avrupalı, açık vermemeye bakmalı, hiç pazarlığa yanaşmamalıdır. Ne yazık ki iş işten geçmiş, Avrupalının soluduğu hava bile Yahudi vebasıyla pislenmiştir. Nasıl bu bir Katarer papazının vaazına benzemiyor mu? 6. Maniheizme yakın ve yeğin, katı bir züht, asketizm, yolacı, tarikat. 11-12. yüzyıl. Rasyonel sosyalistlerin tezini böylesine savunan Selin, herhalde satılmış olmalı, yoksa ona yürekten inanamaz. Bu yazara göre tek çıkar yol yığın halinde intiharlardır, döllenmekten vazgeçmektir, ölümdür. Marwa gibilerde yine daha az umut kırıcıdır. Bunlar iyinin son zaferine değin sürüp gidecek, yeneni yenileni belirsiz, bir sıra savaşlar haber veriyorlar. Hürmüz ve Ahriman kavgası. Görülüyor ki antisemit maniheizmi bir anlatma açıklama aracı olarak kullanmıyor, hayır, eski maniheizm inancı antisemitizmi açıklıyor, belirtiyor. Şimdi soralım öyleyse. Peki bu eski dinin bugünkü insanla ne ilişiği olabilir? Sınıf kavgası düşüncesiyle antisemitik maniyeizmi birbiriyle karşılaştırmak istiyorum. Marksistler için sınıf kavgası asla iyi ile kötü arasında bir çarpışma olmayıp, türlü insan grupları arasında bir çıkarlar çatışmasıdır. Devrimci proleterin görüşünü benimser çünkü o kendi öz sınıfının görüşüdür. Sonra o sınıf ezilen sınıftır, sınıfların en kalabalığıdır. En önemlisi de toptan insanlığın bugünkü kaderi sıkı sıkıya proletaryanınkine bağlıdır. Onun zaferi sınıf ayrıklıklarının ortadan kalkması demek olacaktır. Toplum düzenini değiştirmek devrimcinin amacı olduğuna göre eski rejimi yıkmak istemesi doğaldır. Ama bu yetmez. Yeni bir düzen tasarlaması da gerekir. Ayrıcalıklı üst sınıflar sosyalist kuruluşta gönüllüce pay alsalar ve iyi niyetlerinin kanıtlarını açıkça gösterselerdi, onları zorla yerlerinden koparmak için hiç sebep kalmazdı. Gerçi bunların gönülden sosyalistlere hizmet sunmaları hiç beklenmez. Ama bu onların ayrıcalıklı sosyal konumlarının sonucu olup, yoksa içlerinde bulunan kim bilir nasıl bir şeytanın kendilerini bundan alıkoyması yüzünden değildir. Onları istemeye istemeye kötülüğe sürüklemesinden de değildir. Üst sınıflardan kopanlar kolayca ezilenler arasına katılırlar ve kendilerine davranışlarına göre değer biçilir. Ama özlerine bakılmaz. Politser bir gün bana, öz dediğiniz şeye zırnık önem vermem dedi. Antisemit maniheist için ise başlıca önem yıkım üstündedir. Söz konusu olan çıkarlar arasında bir çatışma değil, kötü ruhun topluma verdiği zarardır. Ona göre iyilik her şeyden önce kötülüğü yok etmektedir. Antisemitin öfkeli tafrası gerisinde şu iyimser inanç saklıdır ki, eğer kötülük kovulursa iyilik, uygunluk kendiliğinden gelir. Demek ki onun olumsuz bir görevi vardır. Yeni bir toplum kurmak değil, yalnızca eldekini ayıklayıp arıtmak gerek. Bu amaca ulaşmak içinse iyi niyetli Yahudinin yardım etmesi faydasız, hatta zararlıdır. Kaldı ki bir Yahudi iyi niyetli de olmaz. Antisemit iyilik savaşçısı olarak kutsaldır ama Yahudi de tıpkı parya gibi, tıpkı sömürge yerleri gibi tabu altında bir çeşit kutsallık taşır. Kavga dinsel, inansal bir alanda olduğundan ister istemez kutsal savaşın faydaları vardır. Gördük ki o çağdaş toplumdan bir şey anlamaz, bir kalkınma planı tasarlayamaz. Hep tutkuların etkisi altında bulunduğundan davranışı hiçbir zaman yapıcı olamaz. Malayalıların tanrısı Amok gibi onun içinde bir öfke köpürmesi uzun hesaplar isteyen bir girişimden daha iyidir. Kafa çalışması yorumculuktan öteye gitmez. Tarih olaylarında yalnızca habis ruhun izlerini arar. Paranoya sayrılarını andıran karmakarışık ve çocukça buluşlara varması bundandır. Öte yandan antisemitizm devrimci akımları şaşırtarak kurumları yıkmaktan daha çok kimi insanları yok etmek yoluna saptırır. Birkaç Yahudi öldürüldü, birkaç havra ateşe verildi mi antisemit kalabalık ödevini yerine getirdiğini sanır. Demek ki bu akım teşvik gördüğü zengin sınıflara bir sübap hizmeti yapmakta, rejim için tehlikeli olabilecek bir öfke ve kin dalgası bu suretle tek tek adamlara yöneltilerek savuşturulmaktadır. Bu çocukça ikicilik, dualizm, antisemitin tembel ruhuna ferahlık verir. Öyle ya, kötülüğü kaldır, iyilik kendiliğinden gelir. Artık uzun boylu aramaya, bulup ortaya çıkarmaya, sabır ile emek harcamaya gerek yoktur. Etkisini denemek, sonuçlarını düşünmek, kendi moral seçme sorumluluğunu yüklenmek hiç gerekmez. Büyük antisemitin taşkınlıklarının ardında belli bir iyimserlik sezilmesi boşuna değildir. Antisemit iyiden işkillenmemek için kötülüğü seçmiştir. Açıkça söylemese de antisemitin düşünceleri ve sözleri ardında şu inanç saklıdır. Bir kutsal yıkıcı olarak o ödevini yerine getirdi mi, yitik cennet yeniden bulunacaktır. Yalnız şu anda uzun boylu düşünmeye vakti yoktur. O istikam gerisinde durmuş, dövüşmektedir. Gerçekte bütün bu tafraların, öfke taşkınlıklarının başlıca amacı kendi tedirgin vicdanıyla baş başa kalıp iyiliği daha başka yerde aramak ihtiyacı duymamaktadır. Bütün bu davranışın ardında daha çok şey vardır. Öyle ki bunların aydınlığa çıkarılması için psikanaliz alanına girmemiz gerekiyor. Antisemitte maniheizm köklü bir kötülük eğilimini pençelemektedir. Kötüyle uğraşmak antisemitin hem alın yazısı hem ödevidir. Sonra başkaları gelip iyilik savaşına devam edebilirler. O şimdilik toplum öncüsü olarak çalışmaktadır. Uğruna kavgaya girdiği arı erdemlere şimdilik sırt çevirebilir. Onun gözü önünde yalnız kötülük hedefi vardır. Bu hedefi açıp göstermek, ölçülerini alıp saptamak onun görevi. Yahudinin açgözlülüğünü, kaypaklığını, dolandırıcılığını, türlü hainliklerini belirten dedikoduları, fıkra ve hikayeleri toplamalı ve kamuya duyurmalıdır. onun durmadan pislik eşelemesi bundandır. Dumont'un Yahudileşmiş Fransa adlı kitabı bir daha okunsun. Görülecektir ki yüksek Fransız töreselliğinin bu örnek yapıtı töreye aykırı iğrenç hikayelerin bir derlemesinden başka bir şey değildir. Antisemit'in karmaşık duasını hiçbir şey bu kitaptan daha iyi bilemez. İyilik kavramını kendisi yapmak istemeyerek ürküyle yan çizmekte, ortamalı iyilik kavramıyla yetinmektedir. Antisemit'in ahlakı ne değerleri tanıyıp tanımlama ilkesine, ne Eflatun anlayışındaki sevgiye dayanır. O yalnız en keskin aforoz ve sürgün kararlarıyla, en katı yürekli ve yolsuz buyruklarla kendini belli eder. Durmadan düşündüğü ve üzerine bir çeşit kendine özgü seziş ve biliş kazandığı şey kötülüktür. Sapık eğilimleriyle heyecanlarını doyurmak için hep çılgınca edepsizdir. Canice hareketler tasarlar ve bunları hep yüzsüz Yahudilere mal ettiğinden vicdanı tedirgin olmaz. O yüzden kendinde bir günah bulmaz. Berlin'de tanıdığım bir protestanda cinsel tutku kadınlara karşı bir kin kılığına bürünmüştü. Onları banyo trikotları içinde gördü mü tepesi atıyordu. Ama bu öfkeleri doğuran vesileleri kendi arar bulur, söz gelimi yüzme banyolarından ayrılmazdı. Antisemit de tıpkı böyledir. Onun Yahudi düşmanlığının bir katmanı, onların kendi üstüne yaptıkları cinsel etkidir. Ama kötülük etme tutkusu ve merakı ne de olsa başta gelir. Bu ise fikrimce daha çok sadizm alanına düşer. O kerte çirkin kınama ve kargaşalara konu olan Yahudinin, gerçekte büsbütün suçsuz ve zararsız olduğunu göz önünde tutmadan, antisemitizmi gereği gibi anlamak yine mümkün değildir. Bunu bilen antisemit, Yahudilerin gizli birlikleri, tehlikeli gizli masonlukları üstüne söylentiler yayar ve dedikodular yapar. Oysa karşılaştığı Yahudilerin çoğu zayıf, güçsüz insanlardır. Zor kullanmak şöyle dursun, kendilerini savunacak halde bile değildirler. Antisemit bunu da bilir ve onların bir pogrom sırasında nasıl debelenebileceklerini hayal ederek için için sevinir. Antisemit'teki Yahudi kini İtalyanların 1830'da Avusturyalılara karşı, Fransızların 1942'de Almanlara karşı duyduklarına benzemez. Bu iki halde söz konusu olan sert, zalim, soğukkanlı, ezgici ve baskıcılardı. Ellerinde silahları, paraları ve siyasal güçleri vardı. Ayaklananların onlara yapabileceği kötülük görecekleri yanında hiç kalırdı. Böylesine bir düşmanlıkta sadist duygulara yer bulunmaz. Antisemit için böyle kahramanlık durumuna düşmek tehlikesi yoktur. Çünkü kötülük silahsız pusatsız, görende korku değil acıma duygusu uyandıran zavallı insanlar üstünde toplanmıştır. Antisemit olmak bir şaka, bir eğlenmedir. Yahudileri dövmek, işkence etmek tehlikesizdir. Onların yapabilecekleri tek şey resmi makamlara yanıp yakılmaktır ki kanunların yumuşaklığı karşısında çekilmeye bile değmez. Antisemit'in Yahudi'ye karşı beslediği sadistlik duygusu ya da eğilimi öylesine güçlüdür ki bir takım yeminli antisemitlerin Yahudi dostlarla çevrili yaşadıkları bile olur. Mazeretleri çoğun "bunlar başka Yahudilerdir, asıllarına hiç benzemezler" şeklindedir. Başlarda andığım ressam Lubin, Yahudi kırımını kötülemiyor, mahkum etmiyordu ama atölyesinin ocaklık kısmında Gestapo'ca temizlenmiş bir Yahudi dostunun resmini bulundurmaktan da vazgeçmiyordu. Ne de olsa antisemitlerin dostlukları içten, özden değildir. Dedikodularında iyi Yahudileri bile ayırt etmezler. Kendileri bazı Yahudi tanıdıklarında birkaç iyi nitelikli başka Yahudileri tanımış olabileceklerine inanmazlar. Tanıdıkları birkaç iyi Yahudi'yi tersine dönmüş bir sadizm ile korur görünmekten hoşlanırlar ama nefret ettikleri o halkın canlı tasvirini hiç gözden uzak tutmazlar. Antisemit kadınların Yahudi erkekleri hem çekici hem de itici buldukları çok görülür. Ben bir Polonyalı Yahudi ile gizlice düşüp kalkan bir antisemit kadın tanıdım. Bu kadın ara sıra Yahudinin yatağına gelip omuzlarını memelerini okşatıyor ama daha fazlasına razı olmuyordu. Yahudi erkeğin saygısından, yumuşak ve zelil halinden, itilip incitilmiş erotik isteğin gizlice kıvranışından hoşlanıyordu. Bu kadının başka erkeklerle yatıp kalkışı ise normaldi. Güzel Yahudi kadının sözünde pek gıcıklayıcı bir erotik anlam vardır ki, bu özel anlam örneğin güzel Romanyalı, güzel Çinli, güzel Amerikalı sözlerinde bulunmaz. Çünkü kan dökme, zorla ırza geçme gibi sadistçe tasarımlar ancak birinci halde rol oynamaktadır. Güzel Yahudi kadın, kazaklarını saçlarından sürükleyerek yan köyden dışarı götürdükleri kadındır. Kırbaçlama sahneleriyle zengin romanlar Yahudi kadına ayrı bir değer ve şeref kazandırmıştır. Bunun için açık seçik edebiyatı karıştırmaya hiç hacet yoktur. Ponson du Terreinkileri bir yana bırakırsak bile, Ivan Hon'un Rebecca'sından, Gilles'in Yahudi Kadını'na kadar en ciddi romanlarda onlar önemli, özel bir rol oynarlar. Çoğunlukla ırzlarına geçilen ve insafsızca dövülen bu kadınlar ya ancak ölümle şerefsizlikten kurtulur ya da itaatli, horlanmış ama yine de seven hizmetçiler olarak Arya kadınlarla evlenen Hristiyan efendilerinin yanında kalırlar. Folklorda Yahudi kadının oynadığı rolü belirtmek için bu kadar yeter sanırım. Profesyonel yıkımcı, iffetli sadist olan antisemit, ruhunun derinliğinde bir canidir. Düşündüğü ve istediği Yahudinin ölümüdür. Bütün antisemitler güpegündüz Yahudi kırımı istemezler elbet. Ancak önerdikleri tertipler, gizlice istedikleri öldürümün, cinayetin, yerine geçen alçaltma, ezgileme, işkence ve sürgün etme tedbirlerinden başka bir şey değildir. İmgesel öldürüm. Bu ona günah duygusu yüklemez. Vicdanı dingin kalır. Yapılan cinayetse bile iyilik uğruna yapılmıştır. Kötülük kötülükle yok edilmek gerekmişse o ne yapsın? Fransa, gerçek Fransa, ona yargıçlık görevi vermiştir. Bu görevi her gün yerine getirmeye fırsat bulmuyorsa aldanmayın. Ansızın baş gösteren hiddet köpürmeleri, domuz Yahudilere karşı güllercesine haykırdığı sözler hep idam hükümleri yerine geçer. Halk ağzı Yahudi yiyen deyimini isabetle uydurmuştur. Antisemit kendini bir cani olarak seçmiştir ama suçsuz bir cani. O bu seçmeden de sorumluluk yüklenmez. O kendindeki öldürme içgüdüsünü tanımış ama onları kendine itiraf etmeden doyurmanın yolunu bulmuştur. Yaptığının kötü olduğunu bilmekte ama onu iyilik uğruna yaptığından ve bütün bir ulus kurtuluşu ondan beklendiğinden kendini adeta bir kutsal kötülükçü saymaktadır. Bütün değerleri ters çevirerek örneğin bir kutsal orospuluk tanıyan kimi Hint yolaçlarında, tarikatlarında olduğu gibi öfke ve kinin, yağmanın ve cinayetin kısaca her türlü zorbalık biçimlerinin saygı görüp alkış toplayabileceğine inanır. Alçakların en coşkun ve kızgın anlarından ise temiz vicdanla ve ödevi yerine getirmiş olmanın tatlı bilinciyle kendini kanatlanmış hisseder. Antisemit'in portresini burada tamamlamış oluyoruz. Yahudilerden nefret ettiklerini söylemekten hoşlananlardan bazıları, sonra bunu anımsamaz görünürlerse nedeni kinlerinin gerçek olmayışıdır. Bunlar Yahudileri ne sevdiler ne de kıllarına dokundular ama onları savunmak için de parmaklarını oynatmazlar. Bunlar gerçekten antisemit değildirler, hiçbir şey değildirler, hiç kimse değildirler. Ama bir şey gibi görünmek de gerektiğinden yankı olmayı, megafon olmayı benimsemişlerdir. Kötülük düşünmeden, hiçbir şey düşünmeden ortada dolaşır ve yaydıkları ezberlenmiş beylik sözlerle bazı salonların kapısını açmayı başarırlar. Boş boğazdan başka bir şey olmadıkları, kendilerinin olmayan, onun içinde daha çok beğendikleri iri, cafcaflı sözlerle kafaları dolu olduğu halde kabarak böbürlerine gezip yürürler. Burada antisemitizmin rolü yalnızca desteklemek, haklı çıkarmaktır. Üstelik bu hık diyiciler öylesine kofturlar ki antisemitizmin yerine herhangi başka bir haklı çıkarma aracını da kabullenebilirler. El verir ki kibarca olsun. Antisemitizm yığın psikolojisinin konservatif bir Fransız yaratmak için yararlı bütün belirtileri gibi kibar sayılır. Bütün bu boş kafalar sanıyorlar ki eğer Yahudi bir yurt zararlısıdır diye haykırmada birbiriyle yarış ederlerse kendilerini toplumun itibar yerlerine ve ısı kaynaklarına yaklaştıran kutsal bir töreden geçmiş olurlar. Bu anlamda antisemitizmin insan kurban edilen çağlardan bir şey sakladığı söylenebilir. Derin iç boşluklarını sezen bu zavallılara antisemitizm ne de olsa çok yararlı olmaktadır. Bu sayede onlar kendilerine bir tutku gölgesi sağlamış oluyorlar. Romantizmden beri tutkuyu kişilikle karıştırdığımızdan bu ikinci elden antisemitler kolayca bir savaşçı ünü kazanabiliyorlar. Dostlarımdan biri bu konuda benimle görüşürken sık sık onlara gelip birlikte yemek yiyen bir kuzeninden söz açardı. Jules İngilizleri hiç sevmez denirmiş onun yanında, biraz da aile gururuyla. Dostum kuzeni üstüne bundan başka bir şey söylendiğini de hatırlamıyordu. Jules ile aile arasında sanki bir anlaşma varmış gibi yanında hiç İngiliz lafı edilmezmiş. Bu dikkat ve sakınma kuzeni garip bir hayat ışığıyla bezer, aile üyelerinde bir çeşit töreye katılmışçasına ciddi ve tatlı bir duygu yaratırmış. Bazı olağanüstü hallerde ve yerlerde birisi Büyük Britanya ya da sömürgeleri üstüne dikkatle seçilmiş bir düşünce ortaya atar ve kuzen de öyle dehşetli bir öfke gösterisine girişirmiş ki O anda büyük bir yaşama hazzı duyar ve bütün aile de bundan memnun olurmuş. Birçokları işte bu anlamda antisemitlerdir. Ama tıpkı İngiliz düşmanlığı numarası yapan kuzen Jules gibi, bunlar da davranışlarının anlamı üstüne düşünmezler ve kendilerine bunun hesabını vermezler. Eğer bilerek, isteyerek, hesaplayarak antisemit olanlar bulunmasaydı, bu yelde sallanan borular dünyada onu akıl edemezlerdi. Ne var ki antisemitizm bir yol bulunmuştur. Onlar canla başla çalışıp antisemitizmi yaşatacak, kuşaktan kuşağa aktaracaklardır. Artık antisemiti iyi anlıyoruz sanırım. O tedirgin, korkulu bir adamdır. Kendinden, kendi istem özgürlüğünden, içgüdülerinden, sorumlu olmaktan, yalnızlıktan, her türlü değişiklikten, dünyadan ve insanlardan, kısacası her şeyden korkar, yalnız Yahudi'den korkmaz. O gizli bir korkak, öldürme tutkusunu bilinçaltına itmiş bir öldürgendir. Ya imgesel, sembolik olarak öldürecek ya da kalabalık içinde kim vur diye getirerek öldürecektir. Bir hoşnutsuzdur, hatta bir isyancıdır ama davranışının sonuçlarından çekinerek kendini tutar. Antisemit olmakla bir düşünce, bir görüş benimsemiş olmaz. Yaptığı yalnızca bir kendini belirlemektir. O kendi beni için kayanın nüfuz edilmezliğini, subayın emrini yerine getiren bir erin sorumsuzluğunu seçmiştir. Ne var ki onun komutanı, buyuranı yoktur. O kendi çabasıyla bir şey elde etmek istemiyor, her şeyi doğuştan hazır bulmak istiyor. Ona göre iyi, standart mal gibi hazır ve her kuşkunun üstünde olmalı, ellenmez ve yoklanmaz olmalı. Belki beğenmeyip başka bir iyi aramak zorunda kalırım korkusuyla başını kaldırıp ona bakmaz bile. Bu tip insan için Yahudi yalnız bir bahanedir. Zenci ya da Çinli başka yerde aynı rolü oynar. Yahudinin antisemite başlıca yararlığı, faydası, onun tedirginliğini daha doğarken boğmaktır. O bunun dünyadaki yerinin kendisi daha ana karnındayken hazırlanmış olduğuna, o yeri almaktan kendisini hiçbir şeyin alıkoyamayacağına inanarak sağlar. Bir tek sözle, antisemitizm insan olmak korkusudur diyebiliriz. Antisemit, kaya gibi vurdun duymaz, sel gibi sürükler, yıldırım gibi yakar olmak ister. Evet, her şey olur. El verir ki insan olmasın. O insan türünün soylu bir dölü değildir.